Ayrım 32. Yalan. Tahsin Yücel. 2. Bir akşam masasının başında F1'de patatesin tarihine ilişkin bir konuşma dinlerken incecikten bir üşüme geldi Yusuf Aksu'ya. Öyle durup kendini dinledi, içinde tuhaf bir titreme duydu. Allah Allah diye söylendi, radyosunu kapatıp kalktı. Ağır ağır salona bitişik küçük konuk odasına gitti. Bir zamanlar sık sık yaptığı gibi örtüyü açtı. Terliklerinden başka hiçbir şeyini çıkarmadan yatağa uzanıp örtüyü üzerine çekti. Bir süre hiçbir şey düşünmeden bedeninin ta içindeki titremeyi dinledi, çok geçmeden de uyudu. Neden sonra kısa bir zil sesinin ardından gözlerini açarken önce terden sırılsıklam olduğunu, sonra koyu bir karanlık içinde bulunduğunu ayrımsadı. Eskiden de yaptığı gibi uykudan sıyrılmak düşüncesiyle elini başucundaki küçük radyoya doğru uzattı ama bir takım ayak sesleri duyarak radyoyu açmaktan vazgeçti. Sonra salondan Cemile Hanım'ın sesi geldi. Her zaman olduğu gibi sağırlara seslenircesine ne yapacak ki diyordu. Ne yapacağı belli. Ya oturup ders çalışır, ya radyo dinler, ya uyur. Şimdi de uyuyor herhalde. Tek başına sokaklara çıkıp dolaşacak değil ya. Bir saattir buradayım, hiç sesi çıkmadı. Kesik bir kahkahanın ardından kimin ağzından çıktığı anlaşılmayan birkaç sözcük duyuldu. Sonra gene Cemile Hanım'ın sesi yükseldi. Oğulsuz uşaksız ölüp gidecek. Koskoca hoca olacaksın. Şu adamı bir baş göz etsek dediğin yok. Bir kahkaha çınladı. Buyur de buyur. Bir de gülüyor adama diye gürledi Cemile Hanım. Hemen sonra kahkahalarla karışık konuşmalar duyuldu. Yusuf Aksu konuşanlardan birinin Profesör Doktor Osman Nuri Balcı olması gerektiğini düşündü. Sonra iyice tanıdı sesini. Yanında bulunduğu anlaşılan üçüncü bir kişiye Cemile Hanım bitirim kadındır. Şu düşündüğü şeye bak, şeytanın aklına gelmez diyordu. Arkasından belki de Cemile Hanım'ın haklı olduğunu, bu çizgi dışı insanın güncel, daha doğrusu yersel sorunlarıyla hiç mi hiç ilgilenmeyip dehasından yararlanmakla yetindiklerini, ama yapıtını yazması için belki de büyük bir aşk yaşaması, hiç değilse doğru dürüst bir kadınla yaşamını birleştirmesi yolunda bir şeyler yapmanın yanlış olmayacağını söylediğini işitti. Sesler alçaldı bir süre, konuşmalardan hiçbir şey anlayamadı. Sonra Cemile Hanım'ın sesi yükseldi gene. Ne olmuş, beğenemedin mi? Nesi eksik ki? Hadım değil, curduk değil. Erkeğin yaşlısı genci mi olur? Doğru olmaz. Çünkü hoca bizim Cemile Hanım'ın çocuğudur. Evet öyle, çocuğum benim, özbeöz oğlum, beğenemedin mi? Hiç beğenmez olur muyum? Her dahi biraz çocuktur. Yusuf Aksu yattığı yerde gülümsedi. Bunlar beni Yunus'la karıştırıyorlar diye düşündü. Burada da bitmedi konuşma. Sanki kendisi az ötedeki duvarın arkasında değilmiş, yani söyleşilerini hiç mi hiç işitme olasılığı yokmuş, ya da tam tersine düşüncelerini ona özellikle iletmek istiyorlarmış gibi, şimdi Bayram Beyaz'la Firuz Polat'ın almaşık bir biçimde Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın gözlemini bütünleyen sözleri, dehasına kesinlikle inanmakla birlikte zayıflığını, beceriksizliğini, umursamazlığını örnekleriyle açıklayarak yeryüzüne yabancı olduğunu vurguluyor. Gece gündüz çevresinde dönüp üzerine titriyecek, hatta belli mi olur kendisine adını yaşatacak bir oğul verecek, eli yüzü düzgün, gönlü zengin bir kadın aramanın pek de saçma bir girişim olmayacağını da birleştikten sonra, bu düşünce üzerinde fazla oyalanmadan çocuksu davranışlarına ilişkin yeni örnekler bulma yarışına giriyorlardı. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı konuyu Baudelaire'in ünlü şiirine bir göndermeyle bağladı. Sezai de Jean, l'empêchan de marcher. Arkasından da söylediğini Türkçe'ye çevirdi. Dev kanatları engel olmakta yürümesine. Yusuf Aksu can kulağıyla dinlemesine karşın konuşmaların çoğunu kaçırdı. Profesörün dev kanatlı albatrosa öykünürcesine kısacık kollarını açarak öne doğru eğilişini de göremedi. Bu nedenle dinlediklerini tam olarak anlayıp anlayamadığı konusunda kesin bir kanıya varamadı. Yalnız kendisini sürekli olarak çocuğa benzettiklerinden olacak, yattığı yerde küçüldüğünü duyuyor, yorganı başına çekip yeniden uyumak istiyor, kimsenin iyi niyetinden kuşku duymamakla birlikte bu akşam bu insanların arasında ölümüne sıkılacağını düşünüyordu. Ama onlar inadına sürdürdüler söyleşilerini. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, herhalde alçak sesle sorulan bir soruya yanıt olarak, "Hayır, içtenlikle söylüyorum, ben hocanın erkekliğinden hiçbir zaman kuşku duymadım. Geç de olsa bir aile kurabilir," deyip kısa bir kahkaha attı. Kahkahasına bir başka kahkaha yanıt verdi. Birden Firuz Polat, "Biraz yavaş, hocayı uyandıracağız," diye uyardı dostlarını. Sesler alçaldı. Yusuf Aksu dağılmış kimliğini düşündü. Kimdi, neydi, bir yanıt bulamadı. Ama gerçeğe nasıl ulaşılır ki? İnsan nasıl %100 kendisi olabilir ki, diye geçirdi içinden. Tam bu sırada erkek Cemile odaya girip ışığı açtı. "Hele şükür en sonunda buldum seni," diye haykırdı. "Koca evde aramadık yer bırakmadım. Yatağına hiç girmediğini görünce haber vermeden çıktın sandım." Sonra salonda konuklarının kendisini beklediğini söyledi, kolundan çekip kaldırdı. "Allah Allah, hoca sen giysilerinle yatmışsın," dedi. Bu buruşuk giysilerle salona itti onu. Bayram Beyaz ve konuklar baskına uğramış gibi ayağa fırladılar. Yüzleri kıpkırmızı, yürekleri gümbür gümbür çarparak Yusuf Aksu'ya doğru yürüdüler. Aralarında tek bir duvar bulunduğuna göre konuşmalarını işitmiş olması büyük olasılıktı. Ayağını öfkeyle yere vurup "Defolun evimden iki yüzlüler," diye bağırarak kapıyı gösterecek olsaydı, daha sonra baş başa kaldıklarında kendilerinin de doğruladıkları gibi başta Profesör Doktor Osman Nuri Balcı olmak üzere hiçbiri şaşmayacaktı buna. Ama biraz yorgun, süzülmüş, uykulu, sessiz ve kararsız görünmesi bir yana, Yusuf Aksu her zamankinden pek de farklı değildi. Konuşmaları konusunda da hiçbir anıştırmada bulunmadı. Gene de Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın kaygısı hep sürüyordu. Her şeyi tümüyle işitip notunu vermiş ama belki bunun acısını ileride hiç beklemedikleri bir zamanda çıkarmayı düşündüğü, belki de yüce gönüllülüğü böyle gerektirdiği için işitmemiş gibi davranmayı yeğlemiş olabilirdi. Tıpkı Hamlet gibi, diye düşündü. Hamlet de hep böyle açmaza düşürürdü insanları. Hamlet de isteseydi herkesi suya götürüp susuz getirirdi ama sıradan şeyleri yaşamından silip atmıştı. "O Hamlet'ti," dedi kendi kendine. Hamlet ya da Yusuf Aksu olmak için düşünce dünyasında yaşamak ve bu dünyadan uzak durmak gerekir. Bu sırada Yusuf Aksu'nun kafasından geçen düşünceleri okumak istermiş, hatta okurmuş gibi gülümseyerek kendisine baktığını gördü, kendisi de gülümsemeye başladı. "Hocam, bu akşam Firuz'la ben biraz erken geldik. Biliyorsunuz önemli bir konuğunuz olacak, bize nasıl davranacağımız konusunda söyleyecekleriniz olabilir diye düşündük," dedi. "Ne söyleyebilirim ki?" dedi Yusuf Aksu. "Herkese nasıl davranıyorsak ona da öyle davranırız. Köy İşleri Bakanı evimize konuk geliyor diye huy değiştirecek değiliz. Ama daha iyi olur diyorsanız bir kravat takabilirim." "Haklısınız hocam, iyi olur," dedi Profesör Doktor Osman Nuri Balcı. Yusuf Aksu yatak odasına gitti, ip gibi bir eski kravat takıp döndü. Oturup beklemeye başladılar. Ancak Köy İşleri Bakanı bayağı bekletti kendini. Bununla birlikte Zeynel Duman, Şemsi Çamlı, Yüksek Mühendis Mimar Doktor Hulki Kalaç, Genç Yazı İşleri Müdürü Volkan Bozkurt, üçer beşer dakikalık aralarla kapıyı çaldıklarından beklemenin ağırlığını hiç kimse duymadı. En sonunda 8:30'a doğru üzerinde ak çizgili lacivert takımı, boynunda kırmızı beyaz kravatı, yakasında partisinin rozeti, yüzünde sevecen bir gülümseme, kaytan bıyıklı genç bakan kapıdan içeriye girdi, herkes ayağa kalktı. Bakan Bayram Beyaz'ın sağında, tuhaf bir tören yürüyüşüyle Yusuf Aksu'ya doğru ilerlerken, Zeynel Duman Firuz Polat'ın dirseğini dürttü. Başbakanımız köy işlerine daha uygununu bulamazdı. Adam tam bir köylü diye fısıldadı. Ama şimdi hepsi köylü dedi Firuz Polat. Adamın kapkara ve özenle kırkılmış bıyıklarına, kalın kaşlarının 2 santim yukarısından başlayan sık ve dik saçlarına bakıp gülümsedi. Üzülme, köylülükte hiçbir bakanımız bundan aşağı kalmaz. Ayrıca köy işleri bakanımız gençliğinde çok ince bir uğraş seçmiş. Yüksek mühendis mimar, dostumuz Kalaç gibi. Bakalım torbadan ne gecekondular çıkarır bize. Zeynel Duman'ın kolunu sıktı. Bir gazeteci olarak genç bakanı yakından izlemesini sağlayacak bir yere yerleşti. Bakan şimdi Yusuf Aksu'nun karşısında bir koltukta, ayak ayak üstüne atmış, en sonunda görevinin zorunlu kıldığı görüşmeleri kısa kesip, seçmenleri ve gazetecileri ekmiş olmaktan, her şeyden önce de burada, günümüzün en büyük bilim adamının evinde ve huzurunda bulunmaktan mutluluk duyduğunu söylüyordu. Bir kristal kadehte bir yudum rakı aldıktan sonra derin bir oh çekti. Ne güzel, hocamızın evi de, eşyaları da, kendisi de tam düşündüğüm gibi dedi. Ama bu evde sözü kapıp hiç kimseye vermemenin, Yusuf Aksu'nun bile pek yararlanmadığı bir ayrıcalık, dolayısıyla bir saygısızlık olduğu konusunda kendisini hiç kimsenin uyarmadığı anlaşılıyordu. Hemen uzun bir konuşmaya başladı. Sofrada da kaç saattir özlediği anlaşılan bu içkiyi hazla yudumlarken, her sözü kendi etkinliklerine getirerek büyük toplum düşlerini anlatmaya girişince, herkes gibi Yusuf Aksu da hiç sesini çıkarmadan kendisini dinledi ister istemez. Genç bakan, bakanlığının görev ve vazifelerinin önem ve ehemmiyetini açıkladı bir süre, arkasından özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki yoksulluğu kendince çok çarpıcı bir dille, yani neredeyse her tümcenin başında, bakın burası çok çarpıcı diyerek anlattıktan sonra, bölgede yolların fazla dolambaçlı olduğunu, kalkınmanın sağlanması için her şeyden önce buna bir çözüm bulunması gerektiğini, ancak bu çözümün bir gizlem olmadığını söyledi. Her şeyin püf noktasını bilen bir uzman havasıyla anlamlı anlamlı gülümsedi. Hepimizin çok iyi bildiği gibi, iki nokta arasındaki en kısa uzaklık doğru çizgidir diyerek, köyleri bucaklara, bucakları ilçelere, ilçeleri illere, doğruluktan sapmayan yollarla bağlayarak, insanların yüzyıllardır çözemedikleri sorunun çözümünü, en sonunda kendisinin bulduğunu çıtlattı. Böylece, kimi konularda Yusuf Aksu'yla boy ölçüşmeye, en azından onun bilim alanında yaptığını, kendisinin de kırsal kalkınma alanında gerçekleştirmeye giriştiğini kanıtlamaya kalkıştığı kuşkusunu uyandırdı. Ancak genç bakanın en büyük tasarılarından birinin, Doğu ve Güneydoğu'daki seçim gezileri sırasında aşırı ölçüde taşlı olduğunu saptadığı tarlaları, bu gereksiz ve fuzuli öğelerinden arındırarak, bölgenin yüzyıllardır süregelen nakıs ve eksi yazgısını değiştirip müspet ve artıya çevirmek, hiç değilse artıları arttırmak olduğunu öğrenince, Yusuf Aksu da böyle bir kuşkuya mı kapıldı? Birkaç saat önce kendisini çocuğa benzetenlerin esiniyle delikanlılık yıllarına mı döndü? Yoksa Yunus'a mı özendi nedir? Birden usuna gelen ilgisiz bir kaydırmacayı ortaya atmaktan kendini alamadı. Haklısınız, taş toplanır, tarla içinde kalır dedi. Hayır efendim, hayır diye atıldı bakan. Tam tersine, ben taşların tarla içinde kalmasına karşıyım. Bir Türkiye daha yok. Onu dünya güzeli bir ülke yapmak bizim boynumuzun borcu. Bu amaca bir katkıda bulunalım dedik. Zeynel Duman bakanın tam karşısında oturuyor, sözlerini içer gibi dinler görünüyordu. Anladığım kadarıyla siz bir ilke imza attınız dedi onaylar gibi. Bakan saptamayı beğendi. Teşekkür ederim, imzayı henüz atmadık ama atmak üzereyiz diye yanıtladı. Hava birden değişivermişti. Yarattığı ilk izlenim pek de parlak olmasa bile, kendisine gerekli saygıyı göstermeye, çiğliklerini görmezden gelmeye hazırdı herkes. Ama Yusuf Aksu'nun taş toplanır tarla içinde kalır demesinden sonra çoğu konuklar yukarıdan gelen bir buyruğa uyar gibi bakan beyle dalga geçmek için fırsat kollamaya başlamışlardı. Bunun sonucu olarak taş ve tarla sözcükleri Zeynel Duman'a bir zamanlar İstanbul'da Taşlı Tarla adında bir yer bulunduğunu anımsattı, kendini tutamadı. Yani oralarda Zeytinburnu mu olacak sayın bakanım diye sordu. Hayır efendim, kesinlikle hayır dedi genç bakan. Anlaşılan siz o bölgeleri hiç görmediniz. Ülkemizin bu bölgesinde zeytin yetişmez. Ayrıca demokrasiye gönülden inanmış insanlar olarak bölge halkının ne ekip ne biçeceğine karışmak gibi bir düşüncemiz yok. Biz çok uzun olan yaz tatillerini boş geçirmek istemeyen bilinçli üniversiteli gençlerimizi söz konusu yoksul ve fakir bölgelere yollayıp küçük bir ücret karşılığında tarlaların taşlarını toplatarak bir taşla iki kuş birden vurmak istiyoruz. Çünkü bilir misiniz ki iki nokta arasındaki en kısa uzaklık... Evet sayın bakanım, doğru bir çizgidir dedi Zeynel Duman. Birkaç kişi gülmekten kendini alamadı. Öyle görünüyordu ki Cemile Hanım dışında herkesin ağırbaşlı olmaya çalıştığı maçka toplantılarında bir bakan geldi diye düzen ilk kez tersine dönmüştü. Herkes eğlenmek istiyordu. Bu kez de bakanın her sözünü, her devinisini ilgiyle izleyen Yusuf Aksu girdi araya. Peki toplanan taşları nereye koyacaksınız diye sordu. Genç bakan soruyu fazlasıyla saçma buldu. Büyük dilcinin toplumsal konularda bayağı bilgisiz olduğunu düşündü. Gene de inandırıcı olmaya çalıştı. Bu ve benzeri sorun ve meseleleri ihtisas sahibi uzman arkadaşlarım itina ve özenle inceliyor hocam diye yanıtladı. Tam bu sırada Taşlı Tarla ve Zeytinburnu adları arasındaki bağıntıyı ayrımsayarak titredi. Yusuf Aksu'nun sorusunun bir tuzak olmasından kuşkulandı, kıpkırmızı kesildi. Sert ve yüksek bir sesle suratı asık Zeynel Duman'a döndü. Sanki soruyu o sormuş gibi, "Yakında sonucu alacağımızı umuyorum. Siz bunu dert etmeyin. Türkiye büyük bir ülkedir." diye ekledi. "Hayır, dert etmiyorum çünkü bu tür işlerle ilgim yok." dedi Yusuf Aksu. "Oralara hiç gitmedim. Bundan sonra da gidemem herhalde. Ben yalnızca taşların nereye konulacağını merak ediyorum." "Anlıyorum efendim, anlıyorum." dedi bakan. Ama anlamıyordu. Rakının da etkisiyle birden tepesi atmış, herkesin büyük düşünür, büyük bilim adamı diye öve öve bitiremediği bu adamın, söylenenlerin tersine halktan kopuk ve tutucu bir sağcıdan başka bir şey olmadığını, bu nedenle kendisini anlamasına olanak bulunmadığını, üstelik koskoca bir bakan karşısında nasıl konuşmak gerektiğini bilmediğini düşündü. Kadehini bırakıp kalktı. Gene de Yusuf Aksu'nun kendisini uğurlamak için kapıya kadar gelmesi hoşuna gitti. Görevinin ağırlığı nedeniyle geç gelip erken gittiği için özür diledi. Sonra herhangi bir yanıt gelmeyince önemli görevlerin rakı sofrasında düşünce üretmeye el vermediğini, geceyi gündüze katıp çalışmayı gerektirdiğini söyledi. Belli oluyor efendim dedi Yusuf Aksu. Ama ben toplanacak taşların nereye ve nasıl konulacağını hala merak ediyorum. Koca bir köyün tarlaları herhalde çok taş eder. Türkiye büyük bir ülkedir hocam, bir dünya devletidir. Güvenilir ellerde ise her türlü sorunu çözer, toplattığı taşları koyacak yeri de kolaylıkla bulur. Siz hiç üzülmeyin. Rahat rahat kendi kuram ve teorilerinizle uğraşın dedi bakan, sinirli bir biçimde elini uzattı. Sinirlenmesi yersizdi. Yusuf Aksu bir kez daha konuğuyla alay etmekten çok gözlemini doğrulamak istemişti. Ama Bayram Beyaz bile bunu daha çok bir alay olarak algıladı. Tam da Köy İşleri Bakanı kapıyı açıp çıkarken çorbaya kendi tuzunu katmak istedi. Toprak ekenin taş toplayanındır diye patlattı. Dünya devletlerinde mi diye sordu Zeynel Duman. Yusuf Aksu bakanın elini sıktı. Neresi olursa olsun taş yerinde ağırdır. Size başarılar dilerim dedi. Kapıyı kapatıp yerine dönerken konuklar bakanı uğurlamak için değil de kendisini alkışlamak için ayağa kalkmış gibiydiler. Bakanları bile alaya alabilen bir gözü pek adam olduğunu düşünüyor, birbirlerinin kulağına eğilerek hocayla tartışılamaz diye fısıldaşıyorlardı. Bakma öyle duruşuna, ne hindir o, adamı tıkır tıkır işletir de belli bile etmez. Her şeyin püf noktasını buluverir, sözü öyle gediğine koyar ki apışıp kalırsın. Kendisine de ilettiler gözlemlerini. Kurak tarlalarda üniversiteli gençlere taş toplattırmayı bir kalkınma atılımı olarak niteleyebilen bu bön bakana hak ettiği dersi vermekle çok iyi ettiğini kesinlediler. Arkasından da tarlalardan toplanan taşların yerleştirilmesine ilişkin nükteler üretmeye giriştiler. ''Ben kimseye ders vermek istemedim.'' dedi Yusuf Aksu. Zeynel Duman kahkahayı kopardı. ''Daha nasıl ders verecektiniz ki hocam?'' diye atıldı. ''Öyle bir söz oyunu yaptınız ki adamı şaşkına döndürdünüz.'' ''Taş toplanır, tarla içinde kalır. Kol kırılır, yen içinde. Daha ne olsun?'' Firuz Polat da onayladı gözlemi. ''Evet, çok güzeldi, cuk oturdu.'' dedi. Şakasının beğenilmesi Yusuf Aksu'nun hoşuna gitti. Gene de söylediğinde dayattı. ''Hayır, ben adama ders vermek istemedim.'' diye yineledi. ''Ufak bir şaka yapayım dedim. Hepsi bu. Taşların nereye konulacağına gelince hala merak ediyorum.'' 32. ayrımın sonu. Sayfa 301.